İkinci kaset, birinci yüz. Mahallenin muhtarını bulduk, kendimizi tanıttık. Adam Türkçe anlıyordu. Maalesef dedi, bütün dostlarımızı 2 hafta içinde yitirdik. Çoluk çocuk hepsi öldü. Zamanında kaçanlar, göç edenler kurtulabildi. Ölüler toplandıktan sonra İngiliz sağlık memurları evleri boşalttılar. Bütün eşyaları kapıların önüne yığıp yaktılar. Artık yapacağımız bir şey kalmamıştı. Binbir macerayla İstanbul'a dönebildik. Görüyor musunuz başımıza gelen felaketi? Mustafa Kemal'in günleri artık Genelkurmay'da geçiyor ve yeni bir göreve atanmayı bekliyordu. O arada Talat Paşa, İttihat ve Terakki Partisi'nin genel sekreterliğinden ayrılarak Harbiye Nazırlığı'na atandı. Onun yerine Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Fethi Bey getirildi. Fethi Bey'in böyle önemli bir göreve getirilmesine Mustafa Kemal çok sevinmişti. Ama bu durumda neler yapabilirdi? Partiyi Enver, Talat ve Cemal Paşalar yönetiyorlardı. Aralarına sonradan Maliye Nazırlığı'na getirdikleri Cavit Bey'i de aldılar. Cavit Bey Selanik kökenliydi ama Mustafa Kemal'le hiç yakınlığı yoktu. Partinin genel sekreterliğine getirilen Fethi Bey bir süre sonra İttihatçıların huzurunu kaçırmaya başladı. İttihatçılarca istenmeyen Mustafa Kemal'le yakın dostlukları da kuşku uyandırıyordu. Sonunda Fethi Bey'i İstanbul'dan uzaklaştırmaya karar verdiler ve kendisine Sofya Büyükelçiliği'ni önerdiler. Bu bir çeşit sürgündü. Mustafa Kemal de onun yanına askeri ateşe olarak atandı. Önce Fethi Bey Sofya'ya gidip yerleşti, arkasından da Ekim 1913 sonlarında Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Sofya'ya gitmeden önce İstanbul'da kaldığı 3 aydan fazla süre boyunca Akbıyık'taki konağa uğramaktan geri kalmamıştı. Fikriye'nin sevgi dolu davranışları onu büyülemiş gibiydi. Her fırsatta onu eğitmeye, ona bir şeyler öğretmeye, bu genç kızın ufkunu açmaya çalışıyordu. Aralarındaki bu ilişki sadece düşünce alanında kalmıyor ve duygusal alanda da güçleniyordu. Mustafa Kemal böyle bir aile yaşamının özlemi içindeydi. Akbıyık'taki konak ondaki bu özlemin giderilmesine yardımcı oluyor, Fikriye de onun yanında hiç ulaşamayacağı duygusal mutlulukları tadıyordu. Mustafa Kemal'in bu kez İstanbul'dan ayrılışı biraz acıklı oldu. Fikriye'ye karşı ilgisiz olduğu pek söylenemezdi. Ancak aralarında açığa vurulmuş hiçbir ilişki yoktu. Bu yüzden Fikriye uzaktan derin bakışlarla ve bazen de onu sımsıkı kucaklayıp nefesini yüzünde duymakla yetiniyordu. Son gün ayrılırlarken yine sıkı sıkıya birbirlerine sarıldılar. Fikriye'nin göğüsleri Mustafa Kemal'in göğsüne değdi. Sonra el sıkıştılar. Fikriye elini sevdiği adamın elinden hiç çekmek istemedi. Onun elini avuçlarında birkaç kez sıkıp bıraktı. Parmaklarını da teker teker eline bastırdı. Kemal ağabeyinin buna nasıl bir tepki göstereceğini çok merak ediyordu. Artık ondan da sıcak ve içten bir tepki beklemeyi hak etmemiş miydi? Evet, aldanmamıştı. Mustafa Kemal de birkaç kez elini gevşetip sıktıktan sonra parmaklarını onun avcuna bastırdı. Bu açık açık bir iletişimin başlangıcı sayılabilirdi. Ama ne yazık ki Mustafa Kemal o gün Sofya'ya yeni görevinin başına gidiyordu. Hem de kafasında türlü düşler kurarak, dalgın ve düşünceli. 4. Sofya'dan İzmir'e kaçış. Mustafa Kemal Sofya'ya varır varmaz doğru sevgili arkadaşı Büyükelçi Fethi Bey'i görmeye gitti. Sevgi ve özlemle kucaklaştılar. Fethi Bey ona, "Peki şimdi hangi otele inmeyi düşünüyorsun?" diye sordu. Mustafa Kemal, "Hiçbir şey düşünmedim," diye yanıt verdi. "İyi ama Kemalciğim, sen şimdi görevle buraya geldin, ateşe militer olarak atandın, burada kalman doğru olmaz," dedi. "Hadi hemen gidip sana uygun bir otel arayalım. Gündüzleri bir arada oluruz, akşamları da birlikte yemek yeriz. Ama burada seni misafir edemeyeceğim. Kendi evim olsaydı elbette seni başka yere bırakmazdım." Mustafa Kemal'in başından aşağı kaynar sular döküldü. O akşam sevgili arkadaşıyla birlikte olmak hiç içinden gelmedi. "Fethiciğim," dedi, "haklısın. Ben de senin gibi düşünüyorum. Hemen bir otele yerleşeyim. Bu akşam yorgunum, biraz dinleneyim. Yarın birlikte oluruz inşallah." Mustafa Kemal neler yaptı bu ilk günlerde? Önce Balkan Oteli'nde kaldı. Sonra Madame Hilde Christianus adında bir kadının tek pencereli bir odasına taşındı. Christianuslar Mustafa Kemal'i çok sevdiler. Bayan Christianus ona Almanca dersleri verdi. Çok iyi dost oldular. Daha sonraları da mektuplaştılar. Mustafa Kemal zamanla Sofya diplomatik çevresinde yer aldı. Her yere çağrıldı. Gittiği yemeklerde, resepsiyonlarda beğendiği hanımlarla bol bol dans etmekten geri kalmadı. Ama mutlu muydu? O ayrı konu. Mustafa Kemal Sofya'da aradığını bulamamış bir insandı. Bütün bu sosyetik yaşantı, resepsiyonlar, danslar, davetler, yemekler, hafif hafif flörtler onu hiç doyurmuyordu. Aklı ailesinde ve İstanbul'daydı. 33 yaşına gelmişti. Memleket için bir şeyler yapma heyecanıyla dolu olduğu halde olayların dışında kalmış olmanın bunalımı içindeydi. Onu ne Bulgar güzelleri oyalayabiliyordu, ne de İstanbul'da çok başlarda kalmış bir sevginin izleri. Boşlukta buluyordu kendisini. Ne yapacağını da bilmiyordu. Yine böyle bunalımlı bir günün akşamında kararını verdi. Kaçacaktı bu ülkeden ve hiç iz bırakmadan bir yerlere gidecekti. Şam'dayken de öyle yapmamış mıydı? Ama şimdi nereye gidebilirdi? O gece sabaha kadar gözüne uyku girmedi. İstanbul'a gidemezdi bu koşullarda. Bu tam bir yenilgi sayılır ve siyasal yaşamı başlamadan sona ererdi. Selanik düşman elindeydi, oraya da gidemezdi. Aklına İzmir geldi. Neden olmasın? Orada yakın bir dostu vardı. Derne cephesinde hiç yanından ayrılmayan Doktor Fikret. Parantez içinde Onur Alp. Onunla birkaç kez mektuplaşmışlardı. Doktor Fikret'in o sıralarda İzmir Memleket Hastanesi'nde görevli olduğunu biliyordu. İzmir'e gidip onu bulabilirdi. Kordonda rakılarını birlikte içebilirlerdi. Neler yapılması gerektiğine birlikte karar verebilirlerdi. Ertesi sabah elçiliğe gitti. Niyeti Ali Fethi'ye durumunu ve sıkıntılarını anlatmaktı. Ama büyükelçinin orada olmadığını öğrendi. Fethi Bey belki de sevdiği bir kızla buluşup erkenden bir yere gitmişti. Mustafa Kemal ona şu notu bıraktı. Fethi'ciğim, seni bugün bulamadım. Biraz sıkıldım. Belim de çok ağrıdı. Birkaç günlüğüne Varna'ya gidiyorum. Biraz dinleneceğim. Beni merak etme, gözlerinden öperim. Mustafa Kemal bu notu yazdıktan sonra Varna'ya giden otobüslerin nereden kalktığını öğrendi. Yanına ufak bir çanta alarak doğru otobüs garına gitti. Akşamüstü Varna'daydı. İzmir'e giden vapurların acentesini buldu ve hemen biletini alarak kameraya yerleşti. Dikkati çekmemek için sivil giyinmiş ve gerçek adını da vermemişti. İçkisini ve yemeğini kameraya getirtti ve sonra da tatlı düşler kurarak kendinden geçti. Gemi İstanbul'dan geçerken bu çok sevdiği limanı ve kenti uzaktan, sadece güverteden izlemekle yetindi. Bulgar gemisi Boğaz'ın sularında süzülürken o Harbiye'deki öğrencilik yıllarını, Beyoğlu'nda geçirdiği geceleri, rakı sofralarını, Akbıyık'taki konağı ve 16 yaşındaki tatlı Fikriye'yi düşünüyordu. Hiçbir dostuna ve Fikriye'ye el sallayamadan bu sulardan geçmek ne hazin bir şeydi. Ertesi sabah gemi İzmir limanındaydı. Mustafa Kemal subay kimliğini gizleyerek rıhtıma çıktı ve doğru memleket hastanesine giderek Doktor Fikret'i buldu. ''Aa, gözlerime inanamıyorum. Sen ne arıyorsun İzmir'de? Sofya'da değil misin?'' ''Evet, resmen Sofya'dayım. Ama sıkıldım, kaçıp geldim.'' ''Çok iyi etmişsin. Seni çok özlemiştim. Neydi o dernedeki günlerimiz? Vallahi gözümde tütüyordun. Sonra Bolayır maceranı da izledim. Hep aklım sendeydi. Anlat bakalım.'' ''Anlatacak çok şey var. Hele sen işlerini bitir. Öğleyin kordonda bir meyhaneye gider kafaları çekeriz.'' ''Elbette çok iyi olur. Bana biraz izin ver. Hastaları muayene ettikten sonra buluşuruz.'' Doktor Fikret ile Mustafa Kemal derne cephesinde tanışıp iyi dost olmuşlardı. İkisinin de içi vatan aşkıyla yanıyordu. İkisi de Namık Kemal ve Tevfik Fikret hayranıydılar. İkisi de güzel kızlardan ve kadınlardan çok hoşlanıyorlardı. İkisi de Alaturka'yı ve halk türkülerini seviyor ve birlikte şarkı söylüyorlardı. Daha ne olsun? Dernede de birbirlerinden hiç ayrılmamışlardı. Doktor Fikret seçkin bir aileden geliyordu. Soyu annesi tarafından Şeyh Edebali'ye dayanıyordu. Büyük babası Kayseri kumandanı Şerif Paşa'ydı. İstanbul'da tıbbiyede hürriyet için savaşan gizli bir örgüte katıldığı için tutuklanmış ve bir hayli işkence görmüştü. Tıbbiyeyi bitirdikten sonra bir süre ittihatçılarla çalışmış ve sonra gönüllü olarak Trablus'a gitmişti. Mustafa Kemal'le de orada tanışmışlardı. Doktor Fikret hastanedeki işlerini alelacele bitirdi. Zaten o gün poliklinikte fazla hasta yoktu. Başhekime öğleden sonra gelemeyeceğini söyleyerek doğru kordonda Mustafa Kemal'le buluşacakları meyhaneye gitti. Mustafa Kemal ondan önce gelmiş ve bir kara fakir rakı getirterek demlenmeye başlamıştı bile. ufak bir bavuldan başka bir şeyi yoktu. Doktor Fikret'le yeniden kucaklaştılar. Anlat bakalım doktor, keyfin nasıl? Ne anlatayım tatsız? Zaten Almanya büyük bir maceraya hazırlanıyor. Ya Ruslara saldıracak ya da Fransızlara. Bu durumda İngilizler de savaşa katılırlar. Al sana bir dünya savaşı. Biz ne yaparız bilmem. En iyisi savaşa katılmamaktır. Bak gördün, sen de içinde bulundun. Trablus'ta İtalyanlarla bile baş edemedik. Yenilmedik ama İtalyanları yerleştikleri yerlerden de atamadık. Arkasından Balkan Savaşı çıktı. Bütün Rumeli'yi ve Trakya'yı yitirdik. Arkasından 2. Balkan Savaşı. Edirne'yi ve Doğu Trakya'yı güç bela kurtarabildik. Ama bizim bir dünya savaşından hiç çıkarımız yok. Kendi topraklarımızı yitirmeyelim yeter. Doğru doğru ama bu İttihatçılar devletin başını her gün derde sokabilirler. Hele o Enver, ikimiz de onu Derne'de yakından tanıdık. Macera peşinde koşan hasta bir adam. Ne genel kültürü var ne de askerlik bilgisi. Gözünü hırs bürümüş. Yükselmek ve başa geçmek için yapmayacağı şey yok. Devlet onun umurunda değil, varsa yoksa kendi hırsı. Bu adam her şeyi feda edebilir. Bak göreceğiz, inşallah görmeyiz ama tedbiri elden bırakmamak gerek. Adam nasıl zaferi kendisi kazanmış gibi geçen yıl Edirne'ye girdi? Nazım Paşa'yı kim vurdurdu? Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinde rolü olamaz mı? Devlet şimdi onlara kaldı. Seni ve Ali Fethi'yi de Sofya'ya sürdüler. Onlar İstanbul'da istedikleri gibi at oynatıyorlar. Doktor, dediklerin doğru ama bu işler böyle gitmeyecek. Şimdi orduda öyle gençler var ki Enver bunlara söz geçiremez. Halk aydınlanıyor. 1908'den bu yana çok şeyler değişti. İktidar yarın halkın gerçek temsilcilerine geçecek. İşte biz bu geçişi kolaylaştırmalıyız. Ama bu işler ne Sofya'dan yönetilebilir ne de İzmir'den. Ben Selanik'ten çok umutluydum ama o da elimizden çıktı. İnsanlar dört bir yana dağıldılar. Şimdi bizim gibi düşünenleri toparlayıp bir araya getirmemiz gerekiyor, değil mi doktor? Benim Sofya'dan kaçıp buraya gelmemin de maksadı bu. İzmir'de bazı dostlarım var. Onları bir yoklayacağım. Peki sonra? Sonra bir süre için Sofya'ya döneceğim. Durumu Ali Fethi ile de konuşacağım. Sonra İstanbul'a dönmek şart. Doğru. Sen karar ver, ben de sen ne zaman uygun görürsen görevimi bırakır İstanbul'a dönerim. Bu arada karafakiler geldi, boşaldı, yenileri geldi. Onlar da beyaz leblebi ve peynirle içildi. Sonra kalamar salataları ve istifnolar geldi ama onlara pek iltifat edilmedi. Doktor Fikret konuyu değiştirmek istedi. Senin Sofya'da bütün güzel kızların ve kadınların kalplerini çaldığın söyleniyor. Dedikodusu buraya kadar geldi. Biraz da gönül savaşlarındaki zaferlerinden söz etsene. Fikretciğim, bunlar hep dedikodu. Sofya küçük yer, el alemin işi yok, neler neler uyduruyorlar. Bilirsin, anlatmışımdır, ben dans etmeye bayılırım. Hele tango ve vals çaldığımı kimi bulursam dansa kaldırırım. Ama öyle olur olmaz kimseleri değil, salonda en güzel kim varsa onun önünde eğilirim. Şimdiye kadar bana hayır diyen kadın olmadı. Sofya'da Allah'ın günü bir yemek ya da bir resepsiyon düzenleniyor, beni de çağırıyorlar, ayıp olmasın diye gidiyorum. Bekar olduğum için bütün kadınların gözü bende. Ha desem gelecekler ama hiç der miyim? Ben orada Osmanlı ordusunu temsil ediyorum. Hiç dedikodu çıksın ister miyim? Neye varır bu tür ilişkilerin sonu? Her şeyi tadında bırakmak gerekir. Ben de hep öyle yapıyorum. Aslında hiç hoşlandığım kız yok mu? Hiç olmaz olur mu? Mesela General Kovaçev'in kızı, değil mi? Onu da mı duydun? Pes vallahi. Duymayan kalmamış. Harbiye Nazırı General Kovaçev'in kızı Mara Dimitrina ile aramda çok şeyler olduğu uydurulmuş. Bütün bu söylentiler üst üste birkaç dans etmemize dayanıyor. Neymiş, ben kızı babasından isteyecek olmuşum, adam hayır olmaz demiş. Hiç yapar mıyım böyle şey? Bütün siyasal yaşamım mahvolur. Peki ya Başbakan Radoslavov'un kızı? Ha anladım, Nikolina'dan söz ediyorsun. Tabii o da muazzam bir söylenti. Düşünsene ben deli miyim? Tahmin ediyordum bütün bunların dedikodu olduğunu. Peki orada duygusal yaşamında yer alan kimseler yok mu? Yok ama ne oluyor biliyor musun? Ben duygusal bir insanım. Kızlarla, kadınlarla konuşurken hep duygusal sözler ederim, sevgi dolu mektuplar yazarım. Yaratılışım böyle. Hepsi de benim kendilerine aşık olduğumu sanır. Sevilmekten ve beğenilmekten de çok hoşlanırım. Karşımdakileri tahrik edecek, coşturacak, umut verici davranışlarım olur. Benim bu yanımı bilenler davranışlarımı hiç kötüye yormazlar. Ama beni yakından tanımayanlar her türlü yorumu yaparlar. Ona da boş veririm. Peki Kemal Bey, senin hiç ciddi ciddi hoşlandığın kimse olmadı mı? Hayır, olmadı diyemeyeceğim. Ben de insanım. Elbette sevmiş olabilirim. Ama sevgilerime sınır koymasını bildim. Selanik'te ders verdiğim bir kız vardı. Babası orada kumandandı. O kızdan çok hoşlandım. Ama evlenecek yaşta değildim ki. Sonra o kız da korkunç bir kaza geçirdi. O aşk defteri feci bir biçimde kapandı. Başka? Başka, şimdilerde şu küçük Fikriye aklıma geliyor. Üvey babamın yeğeni. Çok tatlı bir kız. Büyüdükçe güzelleşti. Şimdi 16 yaşında. Bana çok düşkün olduğunu biliyorum. Çok hoşlanıyorum Fikriye'den. Ama ben hiç evlenecek durumda bir adam mıyım? Yarın ne olacağım belli mi? Yazık olur çocuğa. Mustafa Kemal'in gözünde herkes çocuktu. O zaten yakın arkadaşlarına bile kendine özgü konuşmasıyla çocuk diye seslenirdi. Doktor Fikret, Mustafa Kemal'in Fikriye'den söz ederken de bu kelimeyi kullanmasını hiç yadırgamadı. Evet evet anlıyorum, acele etmek istemiyorsun, yoksa sevmediğinden değil. Öyle vallahi. Her gün böyle tatlı ve içten konuşmalarla geçiyordu. Ama Doktor Fikret biraz huzursuz olmaya başlamıştı. Ya Mustafa Kemal'in kaçtığı anlaşılırsa? Üçüncü günün akşamı Fikret Bey Mustafa Kemal'e ''Ne zaman dönmeyi düşünüyorsun?'' diye sordu. ''O ne biçim soru, sıkıldın mı benden? Gitmemi mi istiyorsun?'' ''Hiç olur mu Kemalciğim? Her gün ne tatlı sohbetler ediyoruz. Hiç doyamıyorum tadına. Bitecek diye korkuyorum.'' ''Yok doktor, sen merak etme. Ben döneceğim zamanı bilirim.'' Birkaç gün sonra Fikret Bey konuğuna yine aynı soruyu yöneltecek oldu. Mustafa Kemal ''Çok rica ederim doktor.'' dedi. ''Ben ne yapacağımı bilirim. Hele bir öğrenelim bakalım ne zaman vapur varmış.'' Bunun üzerine Doktor Fikret'in ertesi sabah ilk işi limandaki acenteden konuğuna bir bilet alıp gelmek oldu. ''Bak Kemalciğim, bugün bir vapur varmış. Hemen biletini aldım.'' ''Ya öyle mi doktor? Demek beni yolcu ediyorsun.'' ''Vallahi içimde bir kötülük yok. Senin iyiliğin için. Başın derde girer diye korktum. Yoksa hiç seni bırakmak ister miyim?'' ''Peki öyle olsun.'' Mustafa Kemal kırıldı mı Doktor Fikret'e? Hayır, dostlukları hep sürdü. Birinci Büyük Millet Meclisi kurulurken Ankara'ya ilk koşanlardan biri de Doktor Fikret'ti. Önce Kozan'dan, sonra Ertuğrul'dan, sonra da Bilecik'ten milletvekili seçildi. 1925'e kadar da Gazi Paşa'nın rakı sofrasından hiç eksik olmayanlardan biriydi. Mustafa Kemal 1914 Haziran'ında İzmir'den yine gizli olarak Sofya'ya döndükten sonra da bu kaçış olayından kimselere söz etmedi. Ali Fethi Bey bile kendisinin 5-6 gün nerelere kaybolduğunu bilemedi. Zaman zaman romantik düşüncelere dalıyordu. İşte böyle bir günde en yakın dostu Salih Bozoğa, ''Güzel gözlü, burma bıyıklı Salih'im'' diye başlayan bir mektubunda, ''Bir Fransız şairi hayatı şöyle anlatıyor'' diyerek şu şiiri gönderiyordu. ''La vie est brève, un peu de rêve, un peu d'amour et puis bonjour. La vie est vaine, un peu de haine, un peu d'espoir et puis bonsoir. Hayat kısadır, biraz hayal, biraz aşk, sonra iyi günler. Hayat boştur, biraz kin, biraz umut, sonra iyi akşamlar. Mustafa Kemal Sofya'da bunları düşünürken siyasal hava gittikçe gerginleşiyordu. Avusturya veliahtı Ferdinand ve eşinin 28 Haziran 1914'te öldürülmesi bardağı taşıran son damla oldu. Bu olaydan bir ay sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaşı ilan etti. Ondan 3 gün sonra da Almanya Rusya'ya savaş açtı. Almanya bu savaşta Osmanlı Devleti'ni de Rusya'ya karşı kullanmayı amaçlıyordu. Osmanlı halifesi bütün Müslümanları cihata çağıracak, Hindistan'ın ve Afrika'nın Müslüman halkları da güya İngilizler ve Fransızlara karşı ayaklanacaklardı. Almanların düşman durumunda bulunan Fransa ve İngiltere'ye hiç sempatisi yoktu. Çünkü Fransa daha önceki dönemlerde Mısır'a saldırmış, Cezayir'i ve Tunus'u da ele geçirmişti. İngiltere'de geçen yüzyılın ikinci yarısında Kıbrıs ve Mısır'a yerleşmiş ve Osmanlı Devleti'nin koruyucusu olmaktan çıkmıştı. Osmanlı Devleti'nin başında olan İttihatçılar, yani Enver, Talat ve Cemal Paşalardan oluşan yöneticiler de Almanya ile anlaşarak Rusya'ya karşı kendilerini güven altında tutacaklarını umut ediyorlardı. Dahası Kafkasya'yı ele geçirmeyi, oradan da Orta Asya ülkeleri üzerine yürüyerek güya Pan-Türkizm serüvenini gerçekleştirmeyi hayal ediyorlardı. Öte yandan da Batı Trakya'yı, Mısır'ı ve Kıbrıs'ı yeniden alacaklardı. Gerçekte 1. Dünya Savaşı'nın temelindeki en büyük neden, gelişmekte olan kapitalizmin ham madde ve pazar arayışı yüzünden ülkelerin birbirlerine düşmeleriydi. Konu tamamen ekonomikti. Kapitalizmin bunalımıydı. Milliyetçiliğin de buna araç edilmesiydi. Osmanlı ülkesinde kapitalizmin gelişmesi elbette söz konusu olamazdı. Osmanlı toprakları kapitalizm için sadece ham madde kaynağı ve pazar durumundaydı. Ama yöneticiler bunun bilincinde değildi. İttihatçıların ünlü büyüklerinden Maliye Nazırı Cavit Bey, devletin kurtuluşunu kapitalizmle sıkı bir işbirliğinde görüyor, İngiltere ve Fransa ile çok yakın dostluk yollarını arıyordu. Ama Enver, Said Halim, Talat Paşalar ve Meclis-i Mebusan Başkanı Halil Bey Almancı bir politika izliyorlardı. Mustafa Kemal o zamanlar başrollerde değildi. O ne Almancıydı ne de İngiliz ve Fransız yanlısı. Vatanın kurtuluşunu Türk halkının kendi haklarını savunmasında görüyordu. Almanya'nın Rusya'ya savaş açmasından hemen sonra Osmanlı hükümeti genel seferberlik ilan etti, sıkı yönetim kararı aldı ve Meclis-i Mebusan'ı dağıttı. Böylece ülkede otoriter bir yönetim kurulmuş oluyordu. Osmanlı yöneticileri 2 Ağustos'ta da Sadrazam Said Halim Paşa'nın Yeniköy'deki yalısında Alman temsilcileriyle bir araya gelerek savunma için işbirliği anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşma gerektiği zaman Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesini, Osmanlı Devleti saldırıya uğrarsa Almanya'nın silahla savunmasını ve savaşta da Osmanlı kuvvetlerinin Almanlar tarafından yönetilmesini öngörüyordu. Bütün bunlar bir oldu bittiye getirildi. 2 gün sonra da Enver Paşa başkumandan vekilliğine atandı. Bunun hemen ardından Almanya 3 Ağustos'ta İngiltere ve Fransa'ya savaş açtı. Ondan 2 gün sonra da o devletler Almanya'ya savaş açtılar. O günlerde Goben ve Breslau adlarında 2 Alman zırhlısı İngiliz ve Fransız filolarından kaçarak Çanakkale önlerine gelmişti. Enver Paşa bunların Marmara'ya alınmalarına izin verdi. Zırhlılara Türk bayrağı çekildi. Birine Yavuz adı verildi, ötekine de Midilli. Zırhlılar bir süre sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz kıyılarındaki Rus tesislerini bombaladılar. Bu artık savaşa katılmak için çanak tutmaktı. Ruslar da bunu fırsat bildiler. 1 Kasım'da Kafkas sınırlarında saldırıya geçtiler. Artık Osmanlı Devleti sıcak savaşın içindeydi. Enver Paşa muradına ermişti. 1 koyup 5 alacaktı. Aradan 4 gün geçti geçmedi, İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaşı ilan ettiler. Osmanlılar da onlardan geri kalacak değiller ya, 5 gün sonra da onlar hem Rusya'ya hem de İngiltere ve Fransa'ya savaş ilan ettiklerini açıkladılar. İyi ama savaş kararını kim vermişti? Sadrazam Said Halim Paşa'nın bu karardan hiç haberi yoktu. İngiltere yanlısı Cavit Bey savaşa karşıydı, Maliye Nazırlığından istifa etti. Talat Paşa da benim bundan haberim yoktu dedi. Ya padişah? Ona hiç danışan olmadı. Ama birkaç gün sonra savaş kararı ile ilgili bir mazbata sunuldu. O da böylece durumu öğrenmiş oldu. Bir de şu var. Şeyhülislam Efendi Cihad-ı Ekber, parantez içinde Büyük Cihat, fetvası yayınladı. Padişah da halife sıfatıyla bu fetvayı bir hattı hümayun biçiminde ilan etti. İşte Osmanlıların savaşa katılmaları böylece tezgahlanmış oluyordu. Mustafa Kemal savaşta Almanların zafere ulaşabileceklerine hiç ihtimal vermiyordu. Bu yüzden de devletin savaşa katılmasını büyük bir macera sayıyordu. Ona göre Almanların bu savaşı kazanmaları mantık dışıydı. O günlerde Salih Pozuğa yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Almanlar şimşek hızıyla Fransız kalelerini çiğneyerek Paris üzerine yürüyorlar. Ama Rusların da Karpatlara dayandıklarını unutmamak gerek. Avusturya Rus saldırısına uğrayabilir. Almanlar savaşta ortakları olan Avusturyalılara yardım etmek için Fransa'daki askerlerinin bir bölümünü Avusturya'ya taşıyacaklar. O zaman ne olacak? Fransızlar karşı saldırıya geçip Almanları geri püskürtecekler. Ruslar da saldırıyı artıracaklar. Almanlar işin içinden çıkamayacaklar. Bunun sonu yenilgidir. Biz hedefimizi belirlemeden genel seferberlik ilan ettik. Bu çok tehlikelidir. Durum çok kötüdür. Osmanlı Devleti müttefiklere savaş ilan ettikten sonra Mustafa Kemal'in artık Sofya'da yapacağı bir iş kalmamıştı. Nerede olursa olsun savaşın içinde olmak istiyordu. Aralık 1914'te doğrudan Enver Paşa'ya yazarak cepheye gitmek istediğini bildirdi. Mustafa Kemal sabırsızlıkla İstanbul'dan gelecek yanıtı bekliyordu. Yazı geldi. Enver Paşa kendisine cephelerde her zaman bir yer bulunabileceğini ama Sofya'daki görevinin daha önemli olduğunu yazıyordu. Mustafa Kemal deliye döndü. Hemen o gün Enver Paşa'ya yeni bir yazı gönderdi. Bunda kısaca şöyle diyordu: "Benim için hiçbir şey vatanımın savunmasından daha önemli ve daha kutsal olamaz. Eğer benim yeteneklerimin olmadığı kanısındaysanız bunu açık açık bana bildirin." Enver Paşa'dan ses çıkmayınca Mustafa Kemal kesin kararını verdi. İstanbul'a dönecek ve hiçbir kumandanlık görevi beklemeden cepheye giderek sıradan bir asker gibi savaşa katılacaktı. Bavullarını hazırladı. Tam Sofya'dan ayrılacağı gün 20 Ocak 1915'te Fethi Bey kendisine İstanbul'dan bir telgraf geldiğini bildirdi. 19. Fırka'nın başına atanmıştı. Neredeydi bu 19. Fırka? Mustafa Kemal bunu hiç bilmiyordu. Fethi Bey'e sordu, onun da hiç bilgisi yoktu. "Sen bir git bakalım İstanbul'a, orada öğrenirsin. Cepheye gitmek istiyordun ya, bu fırkada herhalde cephede bir yerlerdedir," dedi. 5. Çanakkale. Mustafa Kemal 14 aylık bir ayrılıktan sonra 25 Ocak 1915'te İstanbul'a dönüyordu. Ertesi gün Ali Memduh Bey'in Akbıyık'taki evine gitti. Kapıyı Fikriye açtı. Birbirlerine çılgıncasına sarıldılar. "Mustafa abi, içime doğmuştu sanki. Gelişinizi bekliyordum her gün. Sonunda gelebildiniz. Ne kadar mutluyum size kavuştuğuma. Artık ölsem de gam yemem." "Sen neler söylüyorsun Fikriye? Daha dur bakalım, çok güzel günlerimiz olacak." "Sizinle birlikte olmadıkça hiç değeri yok." "Ama sen beni çok şımartıyorsun küçük kız." "Ben artık küçük kız değilim, çocuk da değilim. 18'ime bastım." "Aferin sana. Gittikçe daha çok güzelleşiyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç inanmayacaksın ama ben de seni çok özledim. İleride bir gün konuşacağız bunları. Sen şimdi kardeşinden haber ver." "Enver abi cephede. Onu da çok merak ediyoruz. Ama yapılacak bir şey yok. Askerlerin kaderi bu. Bir yerlerden bir yerlere sürüklenecekler. Siz de emirlere boyun eğip ölüme gideceksiniz." "Öyle söyleme Fikriye. Ben Sofya'da doğru dürüst oturuyordum. Davetler, ziyafetler, balolar. Ama benim istediğim bu değil ki. Ben asker adamım. Vatan tehlikeler içinde olduğu zaman cephede olmalıyım. Beni cepheye yollamak istemediler. Dayattım, zorla geldim." "Cephede olacağınıza savaşları önleyecek bir şeyler yapsanız daha iyi olmaz mı?" "Olur elbette, daha iyi olur. Ama buna biz karar vermiyoruz. Savaşları başkaları çıkartıyor. Biz kendimizi bir oldu bittinin içinde buluyoruz. Savaşı ben mi başlattım? Asla. Buna Enver karar verdi. Koca bir devleti de arkasından sürükledi. Şimdi savaşı ben çıkartmadım diye savaştan kaçmam mı gerekir? Hayır, kaçmayacağım. Üstüne üstüne gideceğim. Yarın savaşı kazandıktan sonra aramızda hesaplaşacağız. Göreceksiniz. İnan bana, bunlara da sıra gelecek." Soğuk bir kış günüydü. Salonda odun sobası yanıyordu. Az sonra Fikriye'nin küçüğü Jülide de geldi. Anneleri Vasfiye Hanım da kahve getirdi. Mustafa Kemal kahvesini bitirir bitirmez, "Kusura bakma Fikriyeciğim," dedi. "Ben hemen kalkmak zorundayım. Erkan-ı Harbiye'ye gidip durumumu öğreneceğim. Önce sizi görmeye geldim. Seni iyi bulduğuma da çok sevindim. Şimdi artık görevimin başına gitmeliyim. Bakalım beni nereye atamışlar." "İnşallah iyi bir yerdir." "Savaşta iyi yer kötü yer olmaz. Biz iyi savaşırsak gittiğimiz yer iyi olur." "İyi savaşacağınıza tam bir güvenim var." "Benim de kendime." Mustafa Kemal yine bütün aileyle kucaklaşarak evden ayrıldı. Fikriye ise annesine sarılarak ağlamaya başladı. "Anneciğim, nedir bu bizim kaderimiz? Abimi cepheye gönderdik. Şimdi de sıra Kemal ağabeydi. Biz ne olacağız söylesene. Yazık değil mi kadınlara, çocuklara?" Enver Paşa Osmanlı Devleti'ni savaşa sürüklerken Rusya'yı Kafkaslardan ve Balkanlardan kuşatarak çökertmeyi, Kars'ı, Ardahan'ı ve Batum'u geri almayı, Kafkasya'ya uzanmayı, Süveyş'ten Mısır'a yüklenerek İngiltere'yi vurmayı, Kıbrıs'ı ve Selanik'i yeniden ele geçirmeyi umuyordu. Bu amaçla en yakın arkadaşı Bahriye Nazırı Cemal Paşa'yı Süveyş üzerine gönderdi. 4. Ordu'nun kanal seferi tam bir yenilgiyle sona erdi. Cemal Paşa Osmanlı ordusunda 190 ölü 381 yaralı olduğunu ve 727 askerinde kaybolduğunu açıklıyordu. İngiliz kaynaklarına göre ise Osmanlıların kaybı 3650 askerdi. Kafkas cephesinin komutanlığını ise doğrudan Enver Paşa üstlenmişti. 150 bin kişilik bir güçle 14 Aralık 1914'te saldırıya geçti. Sarıkamış'ı almak için Allahu Ekber dağlarına yüklenen 40 bin askerden ancak 3 bini kurtulabildi. Tüm kayıplar 78 bin kişiydi. Enver Paşa bu yenilginin ardından İstanbul'a döndüğünde kendisine savaşın nasıl geçtiğini soranlara biraz çarpıştık demekle yetiniyordu. Mustafa Kemal 25 Ocak 1915'te Harbiye Nezaretine Enver Paşa ile görüşmeye gitti. Enver Paşa Sarıkamış yenilgisinin yarattığı moral bozukluğundan kurtulamamıştı. Zayıflamış ve yüzü solmuştu. 78 bin askerin kışta kıyamette Kafkaslarda perişan olmasının çöküntüsü içindeydi. Mustafa Kemal kendisinden bunun hesabını soracak değildi. "Geçmiş olsun, çok üzgünüm." diye söze başladıktan sonra şöyle dedi. "Biraz yorgun görünüyorsunuz." "Yok, o kadar değil." "Ne oldu?" "Çarpıştık, o kadar." "Şimdiki vaziyet nedir?" "Çok iyidir." Bu son söz üzerine Mustafa Kemal 78 bin askerin yok olduğu Sarıkamış faciasının üzerinde durmak istemeyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. "Cepheye atanmak için yolladığım yazıya cevap verecek zamanınız olmadığını sanıyorum. Ama yine isteğimi olumlu karşılamış olacaksınız ki beni buraya çağırttınız ve 19. Fırka kumandanlığına atadınız. Çok teşekkür ederim. Yalnız anlamadığım bir şey var. Bu fırka nerede? Nasıl ve ne zaman kurulacak? Kimse bilmiyor. Anlatayım, bu fırkayı siz kuracaksınız. Fırkanın merkezi Tekirdağ olacak. Orada hazırlıklar başladı bile. Bu konuyu genelkurmayla görüşün. Onlar size gereken bilgiyi vereceklerdir." Mustafa Kemal Enver Paşa ile konuşmasını burada keserek doğru Genelkurmay Dairesi'ne gitti ve kendisini "Ben 19. Fırka Kumandanı Mustafa Kemal" diye tanıttı. Onlar da şaşkın şaşkın onun yüzüne baktılar. Daha kimsenin böyle bir fırkadan haberi yoktu. Mustafa Kemal adeta sahtekar durumuna düşmüştü. Sonunda bu fırkanın Tekirdağ'da kuruluş durumunda olduğunu öğrenen Mustafa Kemal derhal cepheye gitmeye karar verdi. Akbıyık'taki eve giderek Vasfiye Hanım, Fikriye ve Jülide ile vedalaştı. Ertesi günde görevinin başına ulaşmak için Tekirdağ yoluna çıktı. Tekirdağ'da fırkanın kuruluşunu tamamladıktan sonra karargahını Çanakkale kentinin karşısındaki Eceabat kasabasının hemen kuzeyinde bulunan Maydos'a taşıdı. Burada Arıburnu, Anafartalar ve Ece Limanı'nı da içine alan bölgenin kumandanlığına getirildi. Bölgede her an bir İngiliz-Fransız saldırısı bekleniyordu. Çok gergin günler geçiriliyordu. Düşman acaba nereden ve nasıl saldıracaktı? Mustafa Kemal'e göre düşmanın Gelibolu Yarımadası'nın burnunda, yani Çanakkale Boğazı'nın batı ucunda Seddülbahir ve Kabatepe bölgesine bir çıkartma yapması beklenebilirdi. Mustafa Kemal bu amaçla askerlerini buralarda mevzilendirerek savunma hazırlıklarına girişti. Gerçekten düşman ilk çıkartma denemesini 1915 Mart'ının ilk günlerinde beklenen kıyılarda yaptı. Bu belki de bir keşif çıkartmasıydı ama Mustafa Kemal'in aldığı savunma önlemleri o kadar başarılıydı ki bu ilk çıkartma denemesi derhal püskürtüldü. İngiliz ve Fransız donanmaları neden Çanakkale'ye saldırıyorlardı? Çünkü Osmanlı ordusu Kafkaslar'da ve Süveyş'te yenik düşmüştü. Demek ki Osmanlılar korkulacak güçte değillerdi. O halde İngilizlerle Fransızlar Çanakkale'de de Türklerin savunma güçlerini yok ederek kolayca İstanbul'u ele geçirebilecek durumdaydılar. İstanbul'un düşmesi, Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve savaş dışı bırakılması demek olacaktı. Hindistan ve Süveyş'e yönelik Osmanlı baskısı ortadan kalkacak ve Rusya ile daha sıkı bir işbirliğinin yolu açılacaktı. İşte bu yüzden İngiliz ve Fransız zırhlıları Ocak ayından beri Çanakkale kıyılarını sürekli top ateşine tutuyor. Fransızların Suffren, Bouvet, Gaulois, İngilizlerin Inflexible, Vengeance, Cornwallis ve Albion zırhlıları durmadan kıyıları dövüyorlardı. Bütün bu bombardımanlardan sonra 18 Mart'ta düşman donanması bütün ağırlığıyla Çanakkale Boğazı'na yüklendi. Ama kıyılardaki Türk tabyalarının korkunç bir direnişiyle karşılaştı. Düşman donanması boğaz sularında perişan edilerek geri püskürtüldü. Bu olay Türk ordusunun tarihinde şanlı bir sayfa olarak yer aldı. Çanakkale Savaşı'nın işte o en kızgın ve ateşli günlerinde Mustafa Kemal annesinden bir mektup aldı. Zübeyde Hanım kızı Makbule ile birlikte Selanik'ten ayrılmış, İstanbul'a gidebilmek umuduyla Dede Ağaç'a gelmişti. Çanakkale'ye bombaların yağdığı, ateşlerin gökyüzüne yükseldiği, bütün Çanakkale Boğazı kıyılarının alev alev yandığı günlerde Zübeyde Hanım nasıl Dede Ağaç'tan Keşan'a, oradan da Tekirdağ'a geçebilecekti? Deliye döndü Mustafa Kemal. Sırası mıydı şimdi Selanik'ten ayrılıp da İstanbul'a gitmenin? Ama Zübeyde Hanım oğlundan uzun süre haber alamayınca meraktan çıldırmış ve yollara düşmüştü. Dede Ağaç'tan yazdığı mektup da İstanbul yoluyla kim bilir kaç günde cepheye ulaşmıştı. Ne yapabilirdi Mustafa Kemal? Cepheden ayrılıp da Dede Ağaç'a mı gidecekti? Düşündükçe üzüntüden kahroluyordu. Sonunda 5. Ordu Kumandanlığı aracılığıyla Sofya Elçiliğine şu telgrafı çekti. İstanbul'a seyahat etmekte olan annemin aranması için Dede Ağaç'taki konsolosunuza emir vermenizi rica ederim. Dede Ağaç'tan mektubunu aldığımdan orada olduğunu zannediyorum. 5 Nisan 1915 Mustafa Kemal. Bu telgrafa uzun bir süre yanıt gelmedi. Mustafa Kemal'in aklı annesindeydi. Bir yandan düşmanı boğazdan geçirmemek için her gün kan ve barut kokuları arasında verilen savaşlar, öte yandan annesinin yollarda perişanlığı. Haftalar sonra kendisine annesinden bir mektup ulaştı. Zübeyde Hanım bin bir macera sonunda İstanbul'a varmış, Makbule ve üvey kızı Rukiye ile birlikte Vasfiye Hanım'ın Akbıyık'taki konağına yerleşmişti. Mustafa Kemal'in o dönemde ne annesiyle uğraşacak zamanı vardı ne de uzaklarda bıraktığı dostlarıyla. O kendini yalnız savaş sorunlarına vermişti. Mart ayında yaşadıkları bozgundan sonra düşman boğaz sularını bırakıp kıyılardan çıkartma denemelerine girişti. İşte o zaman da karşısında Mustafa Kemal'i buldu. Onun düşündüğü gibi düşman 12 Nisan'da en büyük çıkartmayı Gelibolu Yarımadası'nın kuzeybatısında Gökçeada karşılarındaki kıyıya yapıp Arıburnu sırtlarına çıktı ve orada mevzilendi. Mustafa Kemal'in amacı düşmanı bu kıyılardan denize dökmekti. Mustafa Kemal işte o günlerde savaşı Conkbayırı sırtlarında sonradan Kemal Yeri denen yerden yönetiyordu. O bölgedeki bütün yerlerin adları tarihe geçti. Kocadere, Arıburnu, Kocaçimen, Anafartalar, Karatepe, Bolayır, Kireçtepe, Tekketepe, Suvla, Bigalıköy, Maltepe, Mersintepe. Mustafa Kemal 15 Nisan günü orada askerlere şunları söylüyordu. Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelecektir. 57. Alay orada tümüyle şehit oldu. Tek asker kurtulmadı o alaydan. Mustafa Kemal durumun ne kadar tehlikeli olduğunun bilincindeydi. Ama kendinden başka hiç kimsenin de böyle bir görevde başarılı olamayacağını biliyordu. İşte o sıralarda ordu kumandanı Liman von Sanders Paşa kendisini cephede telefon başına çağırarak durumu nasıl gördüğünü sordu. O da bütün kuvvetlerin kendi kumandasına verilmesinden başka çare kalmadığını söyledi. Liman Paşa'nın yanıtı şu oldu. Çok gelmez mi? Az gelir. İstediği bütün yetkiler bir süre sonra kendisine tanındı ve Çanakkale Destanı böyle yazıldı. Mustafa Kemal o günlerde Arıburnu cephesindeki tüm birliklerin subaylarına şunları söylüyordu. Karşımızdaki düşmana son darbeyi vuracağız. Kahramanlıklarınızın mükafatını toplayacaksınız. Bütün muharebelerde gerek subayların gerekse erlerin gösterdikleri kahramanlık gerçekten şan ve namus örneği olacaktır. Subay ve erlerin karşılarındaki düşmanı tek kişi kalıncaya kadar denize dökebileceklerine tam inancım vardır. Göreviniz karşımızdaki düşmanı tümüyle yok etmekten ibarettir. Benimle beraber burada harp eden bütün askerler kesinlikle bilmelidir ki, bize verilen vatan ve namus görevini tam olarak yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Bu sırada uyku ve istirahat aramak bütün milletimizin sonsuza dek istirahatten yoksun kalmasına neden olabilir. Düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk işareti göstermeyeceğinizden şüphe etmiyorum. Karşımdaki düşmanı Arıburnu'ndan atmak için canımı fedadan bir an tereddüt etmem. Komuta ettiğim birliği bile son ere kadar ölüme gönderebileceğime güvenim var. Bölge kumandanları, son erimize kadar ölmek ya da karşımızdaki düşmanı bir fert kalıncaya kadar denize dökmek amacıyla saldırıya hazırlanacaktır. Siperler savunma için değil, saldırıyı sağlamak içindir. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları'nın yönetiminde eşsiz bir kahramanlık ve başarı örneği verdi. Onun kumandası altında savaşan, yaralanan ve ölen subay ve erlerin her biri de onun kadar kahramanca ve özveriyle savaştılar. Bunlardan biri de fedai müfrezesiydi. Buna Mehmet Çavuş müfrezesi de denir. 140 erden oluşan bu müfreze 7 Mayıs sabahı Kanlı Sırt denilen bölgede İngiliz mevzilerine bir baskın yaparak düşman siperlerini ele geçirdi, düşmanı bozguna uğrattı. O saldırının olduğu tepeye Cesaret Tepe adı verildi. Mustafa Kemal'in savaşı yönettiği tepenin adı da 10 Mayıs 1915'te yayınlanan bir emirle Kemal Yeri oldu. Mustafa Kemal artık Çanakkale Savaşları'nın efsane adamıydı. Çevreden ve İstanbul'dan kendini görmeye ve kutlamaya sayısız insan geliyordu. Kimler yoktu bunların arasında? Başkomutan Vekili Enver Paşa, Şehzade Ömer Faruk Efendi, Hüseyin Cahit, parantez içinde Yalçın, Ali Ekrem, parantez içinde Bolayır, Hamdullah Supi, parantez içinde Tanrı Över, Ahmet Ağoğlu, Ali Canip, parantez içinde Yöntem, yazar Ömer Seyfettin, şair Mehmet Emin, parantez içinde Yurdakul, İbrahim Alaaddin, parantez içinde Gövsa, Hakkı Süha, parantez içinde Gezgin, şair Enis Behiç, parantez içinde Kor Yürek, İbrahim Süreya, parantez içinde Yiğit. Mustafa Kemal kendisini görmeye gelen herkesle ayrı ayrı konuşup dertleşiyor ve her zamanki zarafeti ve nezaketiyle onlara cephenin durumu üzerinde ayrıntılı bilgiler veriyordu. Bunların yanı sıra geceleri siperlerde ya da lamba ışığıyla aydınlanmış karargah odalarında İstanbul ya da Sofya'daki dostlarına mektup yazmaktan geri kalmıyordu. İşte o mektuplardan bazı örnekler. Maydos karargahından İstanbul'da Madame Corinne yolladığı bir mektuptan bir bölüm. 2 aydır buradayım ve Çanakkale Boğazı'nı müttefiklerin çıkarına girişimlerde bulunan donanma ve kuvvetlere karşı savunuyorum. Bu ana kadar hep başarılı oldum, her zaman da başarılı olacağım. Burada benim adımın duyulmamasına hayret etmemeli. Çünkü ben önemli bir muharebenin kahramanı olan Mehmet Çavuş'a şeref kazandırmayı tercih ettim. Tabii şüphe etmezsiniz ki muharebeyi yöneten sizin dostunuzdur. Savaş gecesi savaşanların saflarında Mehmet Çavuş'u bulan da odur. Yine Maydos'tan Sofya'da tanıdığı Gustav Christianus'a yazılmış bir mektuptan bir bölüm. İngilizler ağır biçimde yenildiler. Bütün düşmanlarımızı yere serdiğimiz gün nazikane davetinize uyacağım. Madame Hilde Christianus'a yazılmış bir mektuptan. Sizin bana verdiğiniz Almanca derslerini asla unutmadım. Sizi temin ederim ki top gürültüleri ve mermi yağmuru altındaki önemli savaş günlerinde bile hayatımın en güzel anıları bu güzel ve dostane saatlerdi. Düşmanlarımızı yere serdikten ve sevgili vatanımızı rahata kavuşturduktan sonra hemen sizi ziyarete koşacağım. Madame Corinne yazılmış bir karttan. İşte Arıburnu'nda İngilizlerle savaştayım. Düşmanın önemli kuvvetini ezdim. Geri kalanlar da kıyıya sürüldü. Düşmanın tam yok olduğu haberini de yakında alacaksınız. Yine Madame Corinne yazılmış bir mektuptan. Burada hayat o kadar sakin değil. Gece gündüz her gün çeşitli toplardan atılan şarapneller ve başka mermiler başlarımızın üstünde patlıyor. Kurşunlar vızıldıyor. Bomba gürültüleri de top seslerine karışıyor. Gerçekten bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Çok şükür askerlerim çok cesur ve dayanıklı. Sofya'da General Petrov'un eşine yazılan bir mektuptan. Düşman kuvvetlerini istediğimiz biçimde karşı koyduk. Daha önce Arıburnu'nda karşımda bozguna uğrayan düşman kuvvetleri aradan aylar geçtikten sonra bu defa da anafartalarda tam anlamıyla felç oldu. General Hamilton'a ve Savunma Bakanı Lord Kitchener'a ardı ardına bu başarıları elde etmeme vesile oldukları için teşekkür borçluyum. Mustafa Kemal başarılarıyla övünmekte haklıydı. 5 ayda 4 büyük zafer kazanmıştı. Arıburnu zaferi, 1. Anafartalar zaferi, Jonkbayırı zaferi ve 2. Anafartalar zaferi. Ordu komutanı Mareşal Liman von Sanders ile Başkumandan Vekili Enver Paşa, bu genç albayın bu kadar büyük başarılar elde ederek Çanakkale kahramanı olmasını biraz kıskanıyorlardı. Enver Paşa 1915 Eylül'ü sonlarında Gelibolu'ya geldi. Ama Mustafa Kemal'in başında bulunduğu Anafartalar grubu karargahına uğramadı. Liman von Sanders'in de o günlerdeki davranışı aynı oldu. Mustafa Kemal bunun üzerine Mareşal'e bir tel çekerek şöyle dedi. Ekselansları geçenlerde Kuzey, Güney ve Asya gruplarını ziyaret etmiş ama Anafartalar grubunun varlığını tanımak istemeyerek bizi bu ziyaretinin onurundan yoksun bırakmıştır. Ekselanslarının şahsıma karşı beslediği duygular böylece belirirken, orduda aynı koşullar altında hizmet vermem benim için imkansızdır. Beni şu andan itibaren grup kumandanlığından istifa etmiş saymanızı rica ediyorum. Liman von Sanders bu yazıyı alınca çok üzüldü. Mustafa Kemal'den böyle bir tepki beklemiyordu. Hemen Enver Paşa'ya bir yazı göndererek Mustafa Kemal'in istifasını kabul etmeyeceğini, çünkü kendisini çok müstesna, nitelikli, yetkili ve cesur bir subay olarak tanıdığını ve takdir ettiğini belirtti. Enver Paşa Mustafa Kemal'e verdiği yanıtta, son defaki Çanakkale ziyaretinde çeşitli mevzileri görmek istediği için kendisini ziyarete vakit bulamadığını yazmakla yetindi. Mustafa Kemal, İngilizleri, Fransızları, Avustralyalıları, Yeni Zelandalı Anzakları iyice yıldırmıştı. Hiçbiri bir adım ilerleyemediler. Artık bir saldırıya geçerek düşmanı denize dökmenin zamanı gelmişti. Ama Enver Paşa bu taarruz önerisini onaylamak istemiyordu. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.